Herkese merhaba. Yine bir Perşembe gününde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile İstanbul sohbetinde buluştuk. Bugün yine sizi İstanbul'a götüreceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye hoş geldiniz derken bir taraftan da bugüne özel bir not aktaralım size. İstanbul her günüyle güzel ama bugün sanki bir farklı güzellik içinde belki de yaşamaya hazırlandığı yeni mevsimden kaynaklanıyor. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
İstanbul sohbeti yapacağız ama bu defa İstanbul'un farklı bir ikliminden, bir kimliğinden bahsedeceğiz. Biz her zaman sosyal hayatı ve o hayatı çerçeveleyen mimari ve yaşama biçimlerini konuşuyoruz. Bugün biraz daha o hayatın insani taraflarını konuşacağız. İstanbul iklimi gibi yaşayan insanların da kozmopolit olduğu bir yer.
Evet.
Hep mi böyle olmuş?
Şimdi İstanbul'un kuruluşu çok eskilere dayanıyor. Daha önceki programlarda da yeri geldikçe söylemiştik. Ta Bizans öncesi Yunanlar zamanında bir yerleşim merkezi. Ve daha ziyade Yunan asıllı halkların yaşadığı bir yer. Fakat Bizans hakimiyetinden yani Roma hakimiyetinden sonra Bizans Roma demektir. Doğu Roma'ya Bizans deniyor biliyorsunuz. Burası mevki itibariyle gerek siyasi bakımdan, gerek stratejik bakımdan, gerekse ticari bakımdan çok önem kazanmış. Böyle olunca buraya Yunan asıllı unsurlardan yani Rumlardan başka Latinler ki bunların başında Venedik ve Cenevizliler geliyor. Gelmiş yerleşmişler. Hem de hatırı sayılır bir Latin azınlık diyelim. Belki de azınlık da değildi çünkü tam nüfus sayısını bilemiyoruz. Sur içinde mesela bugünkü Eminönü civarı tamamen Venediklerin yaşadığı bir yerdi. Sur içinde pek çok yerde Venedik Ceneviz mahalleleri vardı.
Mimari olarak da onlardan kalanlar
tabii.
Var değil mi?
Hele Galata tamamen. Venediklerin ve özellikle Cenevizlerin yaşadığı bir yerdir. Galata'nın ismi bile çok eski keltlere dayanan bir isim. Fakat şunu söyleyebiliriz ki İstanbul'un yerli nüfusu 3 ana grup üzerinde toplanmıştı Türkler fethetmeden önce. Ortodoks Rumlar, Katolik, Venedik, Ceneviz ve diğer Latinler, üçüncüsü de az bir Yahudi nüfusu. Bunlara Romanyot Yahudisi denir, Roman Yahudisi denir. Henüz daha Alman Yahudileri yani Eşkenazlar ve İspanyol Yahudileri, Seferatlar İstanbul'a gelmemişlerdir. Eski Roma hakimiyetinde bulunan Yahudilere Romanyot Yahudi denir. Böyle bir etnik yapı var. Dikkat ederseniz hiç Ermeni yok. Çünkü Ermenilerle Ortodoksların o zaman çok sıkı bir mücadelesi var. Dini mücadelesi var. Bundan dolayı tek bir Ermeni bile yaşamıyor İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra şehrin zaten İstanbul'da en çok direnenler de Latinler olmuştur Fatih'in gelişine. Ortodokslar biraz çünkü İstanbul'da bir Latinleştirme tehlikesi vardı o yıllarda.
Öncesinde çok, de istilası var
tabii, zaten. Haçlılar zamanında Latinler İstanbul'u işgal ettiler. 50-60 sene kadar İstanbul'da kaldılar ve İstanbul'da hatta imparatorlar bile Latin oldu. Pek çok Bizans eseri, Ortodoks kilisesi yıkıldı. Ortodokslar çok büyük bir baskı altındaydılar. Latinler kovuldu. Makedonyalı Ortodoks hanedanlar tarafından kovuldu. Bizans tekrar Ortodoksların eline geçti ama Latin nüfus oradan gitmedi. Bunlar burada bir ticari sermaye gücü olarak duruyorlardı. Her birinin askeri gücü de vardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye kalkıştığı zaman, teşebbüs ettiği zaman Grand Duke Notaras'ın yani Bizans Başbakanı Grand Duke Notaras'ın şu sözü çok meşhurdur. Ben İstanbul'da kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim.
Çok konuşulan.
Şimdi bu ne demektir? Yani Latinler, Katolikler buraya hakim olmasınlar da ben Türklerin buraya hakim olmasını tercih ederim. Şimdi diyeceksiniz ki Katoliklik ve Ortodoksluk Hristiyanlığın iki mezhebi. İslamiyet ise ayrı bir din. Neden Grand Duke Notaras böyle diyor? Tabii tarihi olayları iyi bilenler bunu anlarlar. Ortodokslarla Katolikler arasında çok sıkı bir mücadele vardı. Ve Katolikler Ortodokslara hayat hakkı tanımıyorlardı. Nerede kaldı ki ibadet hakkı, nerede kaldı ki mülkiyet hakkı. Fakat o zamana kadar Türk ülkelerinde Müslümanların hakim olduğu ülkelerde görülen şuydu. Müslüman olmayan unsurlar gerek canları, gerek mal varlıkları, gerekse inanç ve ibadet hürriyetleri bakımından Müslümanlar kadar bir serbestliği içindeydiler. Bunu gördüğü için Grand Duke Notaras böyle söylüyor. Katolikler gelmese Türkler gelsin.
Yani diğerlerinden daha rahat ederiz.
Evet. Şimdi bunun neticesi olarak İstanbul kuşatıldığı zaman Rumlar kuşatmaya karşı koymakta, müdafaada isteksiz davranmışlardır. Esas İstanbul'u müdafaa eden Venedikliler, Cenevizler yani Latin kuvvetler olmuştur Türklere karşı. Bu da tarihin bilinmeyen fakat önemli bir yönüdür. Neyse Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti, İstanbul'a girdi. İstanbul'da 3 grup buldu. Rumlar yani Ortodokslar, Latinler yani Katolikler ve Yahudiler. İstanbul'un imarı projesi çerçevesinde İstanbul'a İstanbul'daki Latinler Galata yakasına iskan edildiler. Yani çoğunlukta oldukları Galata
İstanbul
tarafına.
İstanbul'u terk etmediler.
Hayır, yani Sur içinden oraya nakledildiler. Bir kısmı da zaten gemilerine binip terk ettiler. İstanbul'u terk ettiler. Venedik ve Cenevizler. Baktılar ki artık burada hakimiyet kurma imkanı yok. Terk ettiler. Kalanlar da Galata yakasına iskan edildiler. Ve Galata tamamen bir Latin şehri. Bir İtalyan şehri hüviyeti aldı. Orada ne Rum, ne Türk, ne Yahudi fazla yaşamıyordu. Sur içine Fatih Sultan Mehmet Ermenileri getirdi, yerleştirdi. Anadolu'dan. Özellikle yakın coğrafyadan. Şimdi Ermenileri niye yerleştirdi?
Evet.
Bir denge kurmak. İki, şehri şenlendirmek. Üçüncüsü, Ermeniler çok sanatkar bir millet olduğu için İstanbul'u imar faaliyetinde de sanatkarlara ihtiyaç var. En önce yapı ustaları. Anadolu'nun en usta yapı ustaları Ermeniler idi eskiden beri.
Yani mimari anlamda değil mi?
Evet, mimari anlamda. Onları getirdi. İşte ayakkabıcıydı, semerciydi, nalcıydı, kuyumcuydu derken İstanbul'da bir Ermeni azınlık oluştu. Şimdi Ermenileri millet olarak millet düşünüyor. Öyle değil. Zaten millet ama mezhep farklılığı da var. Ermeniler Gregorian mezhebindedir. Doğu Hristiyanların bir mezhebi bu. Rumlar ise Ortodoks mezhebindedir. Farklı bir mezheptir bunlar. Dolayısıyla Hristiyan'ın iki ayrı mezhebidir. Dolayısıyla bir renklilik oldu İstanbul'da. Müslümanlar da yavaş yavaş şehre yerleşmeye başlayınca zaten bir az bir Müslüman nüfus vardı İstanbul'da. Azınlık. Vaktiyle fetihler, kuşatmalar sırasında yapılan anlaşmalarla şehirde kalmış Müslüman nüfus. Bunların çoğunluğunu Araplar teşkil ediyordu. Bugünkü Perşembe Pazarı havalisinde, Arap Camii havalisinde çok eski kuşatmalardan kalma Arap nüfus vardı. Fakat bunların fazla bir ağırlığı yoktu. Ticaretle uğraşırlardı. Cüzi bir nüfus. Hatta mahkemeleri falan olmuştu bir ara. Mesela Yıldırım Ayazıt zamanında İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulmuştu. Türkler kadı tayin edilmişti. Bu mahalle burada bir müddet devam etti. Fakat sonra Yıldırım Bayezid'in mağlubiyetinden ve vefatından sonra bu mahalle dağıtıldı ama tek tük Müslümanlar orada kaldı ama kıymeti yoktu. Fatih'ten sonra burası Müslüman nüfusa da açılınca şehir renklenmeye başladı etnik olarak. Zamanla Sultan II. Bayezid zamanında İspanya'nın Endülüs'ün düşmesiyle buradaki Yahudilere Katolikler çok büyük bir zulüm tatbik ettiler. Hristiyanlarla Yahudiler birbirlerine o kadar düşmandırlar ki Hristiyanlar ve Yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman değillerdir. Yani bir Hristiyan bir Yahudi'ye Müslümanlardan daha çok düşmandır. Bir Yahudi de Hristiyanların Müslümanlar olduğundan daha çok düşmandır. Böyle bir...
O zamanki bir denge mi bu?
Hayır. Hala devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edeceğini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bu düşmanlık, ikisinin arasındaki bu düşmanlık. Hazreti İsa'nın hayatından kaynaklanan, tarihi bir sebebe dayanan ve başka psikolojik, sosyolojik, tarihi ve ekonomik sebeplere dayanan bir düşmanlık bu. Biliyorsunuz Yahudiler dünyada sermaye sahibi insanlardı. Hristiyanlar da Avrupa'nın siyasi hakimleriydi. Ekonomik gücün başkalarının elinde olması bundan kaynaklanan da bir problem.
Bir güç paylaşımı.
Evet. Şimdi bu Endülüs Yahudileri, yani Seferat Yahudileri de Türkiye'ye gelince bunlar çoğunlukla İstanbul, İzmir, Selanik, biraz Beyrut, biraz İskenderiye oralara yerleştiler. Memlük. Ama çoğunluk Selanik, İzmir ve İstanbul'a yerleştiler. Şehirde Yahudi nüfusu olabildiğince arttı. Bunlar sermayeleriyle geldiler ve şehrin ekonomik hayatını canlandırdılar. Şimdi artmaya başladı İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir sistem kurdu. Her bir cemaatin başına zaten ruhani liderleri var. Bunları temsilci tayin etti. Siz Rum patriğine dedi ki siz Rumların temsilcisiniz. Ben Rumların hesabını sizden sorarım. Vergilerini siz toplayacaksınız. Gayrimüslimler askere gitmeme karşılığında vergi verirlerdi. Buna cizye denirdi. Kelle vergisi, baş vergisi. Kadınlardan, hastalardan, çocuklardan ve rahiplerden alınmazdı. Silah tutan erkeklerden alınırdı. Bu vergiyi sen toplayacaksın. Bir problem olsa ben seni muhatap alırım dedi. Ermenilerin patrine de böyle dedi. Yahudilerin han başına da böyle dedi. Latinlerin de temsilcisi var. Katoliklerin, papanın da ona da öyle dedi. Buna millet sistemi diyoruz. İstanbul'da Osmanlıların oluşturduğu bir sistem bu. Millet sistemi. Her milletin bir temsilcisi var. Tabii Fener Patriği, Rum Patriği deyince sadece Rumlara değil, Bulgarlar, Sırplar, Ortodoks Arnavutlar, Romenler hep ona bağlı. Yani Balkanlardaki bütün Ortodokslar ona bağlı. Kıbrıs ona bağlı, İskenderiye ona bağlı. O zamanlar Suriye daha Osmanlı hakimiyetinde değil. Burada da Ortodokslar var. Ortodoks Araplar, bunlara Melkit denir. Onlar da Fener Patriği'ne bağlı. Böylece hem onları kontrol altında tutmayı hem devlet işlerini düzgün idare etmeyi bir kişiyle muhatap oluyor. Çünkü Osmanlıların siyaseti oydu. Bir kişi Rumlarda ama bir kişi sorumlu. Böyle bir düzen kurdu. Millet sistemi dendi. Ve İstanbul'da zaten Romalılardan gelme bir, Bizanslılardan gelme bir adet vardı. Her millet kendi mahallesinde otururdu. Birbirlerine karışmazlardı. Dolayısıyla rahatça ibadetlerini yaparlardı, çanlarını çalarlardı. Kimseye karışmazdı. Mutlak mıydı? Hayır. Müslümanların mahallelerinde gayrimüslimler, gayrimüslimlerin mahallesinde de Müslümanlar vardı ama bu azınlıktaydı. Çoğunlukla gayrimüslimler, azınlıklar, minoritiler belli semtlere dağılmışlardı. Şimdi İslamiyet'in ve dolayısıyla Osmanlıların bunlara tanıdıkları bir takım hak ve hürriyetler var. Bu dinin gerekleridir. Birincisi can, mal ve ırzları korunmuştur. Yani gayrimüslimler Osmanlı vatandaşıdır. Yani bunu millet çok kimse yanlış anlıyor. Vatandaştır. Vatandaş olmanın getirdiği haklar vardır. Canı, malı, ırzı emindir. Kimse öldüremez.
Efendim, yani başının çaresine bak sen gibi hayır. Başına bırakılmamıştır.
Hayır. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bir Osmanlı vatandaşı, Müslüman bir Osmanlı vatandaşı, bir Müslüman Osmanlı vatandaşını kasten, taammüden öldürürse cezası idamdır. Bir Müslüman Osmanlı vatandaşı, bir gayrimüslim Rum, Ermeni, Yahudi Osmanlı vatandaşını öldürünce, kasten öldürünce yine cezası idamdır.
Yani sen...
Canım sen Müslümansın, Müslümanlar Hristiyanlardan, gavurlardan üstündür demiyor. Çünkü onun canını, malını, ırzını Osmanlı Devleti koruma altına almıştır. Din bunlara bu hakkı veriyor. İkincisi dini ibadetlerini rahatça yapabilme, kiliselerini kurabilme, papazlarının rahatça ayin idare edebilme hürriyetleri vardır. Hatta öyle ki bu gayrimüslimler bazı davalarını kendi mahkemelerine götürürler, papazlarına götürürler. Mesela bir Rum evlenme, boşanma, miras gibi davalarını, velayet gibi davalarını Osmanlı mahkemesine götürmek zorunda değil. Patrikhaneye götürür. Yahudi hamhaneye götürür. Ermeni kendi patrine götürür.
Kendi dininin kuralları içinde çözülebilecek problemleri orada
ama
çözülüyor.
Ama suç işlemiş, ceza o zaman ayrı. Ha dine karşı işlediği bir suç yine papazlarının yargı yetkisi var. Böyle bir sistem kurulmuş. Çok hukukluluk deniyor buna. Çünkü ki şu anda dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde olmayan bir sistem bu.
Ve yüzlerce yıl uygulanmış.
Ve hiçbir problem olmadan uygulanmış. Tek tük bugün şimdi Ürdün gibi Osmanlı Devleti'nden ayrılan eski Osmanlı geleneklerine devam eden yerlerde var. İsrail'de var mesela. İsrail'deki Müslümanların kendi mahkemeleri var. Yahudi mahkemesine gitmek zorunda değil. Eski Osmanlı geleneği devam ediyor orada. Ürdün'de de böyledir. Ruhani mahkemeler denir bunlara. Yani böyle bir sistem kurulmuş Osmanlılarda. Gavura gavur demek suçtur. Çünkü üzülür, kalbi kırılır. Yani bir Müslümanın kalbini kırmak, üzmek neyse gayrimüslim. Bu kanunen böyledir. Onun için yani Osmanlı sisteminin uzun süre ayakta kalmasının sebebi de budur. Buna toplumsal barış diyorlar şimdi. Bu çok önemli.
Şimdi herkesin yakalamaya çalıştığı bir şey.
Şimdi tabii bu örf ve adetlere de yansıyor. Evet, İstanbul'da daha sonra Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bu azınlıkların sayısı arttı. Mesela Süryanilerden, Keldanilerden gelip buraya yerleşenler oldu. Ama hep bu üçlü, yani Rum Ortodoks, Ermeni Gregorian ve Yahudi ağırlığı devam etti.
Peki bunların nüfusu kontrol altında mı tutuldu? Hayır, yani kontrol altında. Birisinin artması ya da daha çok göç almasına engel olur mu hiç?
Osmanlıların böyle kompleksleri yoktu. Filancanın nüfusu artmasın, filancanın azalsın olsaydı bunun için tatbik edecekleri politikalar olurdu. Ve kimse de bunları ayıplamazdı. Yani usulüyle bunları tatbik edebilirlerdi, eritme politikası. Bunu yapmamışlar. Kaldı ki İslam-Osmanlı sistemi eritme değil, ayrı ayrı infiratçı yaşamayı öngörür. Yani siz Rumları eritmeyeceksiniz kendi içinizde. Müslüman olsa olur, kabul edeceksiniz. Ama Müslüman olmazsa ondan fazla birbirinize karışmayacaksınız. O kendi hayatını rahatça serbestçe yapabilecek. Efendim benim hayatım böyle. Ben istemiyorum, sen şundan vazgeçeceksin diyemiyorsunuz Rumlara. İnfiratçı yaklaşım diyorlar buna. Herkes kendi hayatını yaşayacak. Kimse kimseye karışmayacak. Mümkün mertebe ayrı. Ya sosyal hayatta da ayrı. Herkes kendine bırakılmış.
Bu bir dışlanmışlık tabii. Hayır. Tam tersi kendine bir özgürlük alanı oluşturuyor.
Aynı zamanda kendisi de aynı şeyin içinde çünkü. İnfiratçılığın içinde Müslümanlar da var. Yani herkes kendi sahasında hür, serbest. Kimse karışamıyor. Sokağa alıyor. Haç gezdirme merasimleri vardır mesela Rumların. Bugün gezdirebiliyorum hala bilmiyorum. Rahatça sokaklarda haç gezdirirlerdi. İlahilerini söylerlerdi. Haçın denize atılma merasimi vardır. Bunlar Osmanlılarda son derece serbest. Bir dakika, nerede yaşıyorsunuz siz? Burası İslam memleketidir, Osmanlı devletidir. Biz Türk'üz. Siz bu adetlerinizi burada yapamazsınız. Burası kamusal, öyle bir şey yok. Çünkü infiratçı siyaset bunu öngörüyor. Rumlar Rumluklarını, Ermeniler Ermeniliklerini, Yahudiler Yahudiliklerini, Türkler de Türkliklerini, Müslümanlıklarını kendi sahaları içinde serbestçe rahatça yaşayacaklar. Kimse kimseye dininden dolayı müdahale etmeyecek.
Bunun
bu sistem
çok
kurulmuş.
Örnekleri de var değil mi? Yan yana pek çok kişi farklı dinlerden bir
arada
yaşamışlar.
Aynı mahallelerde de yaşamışlar. İşte Kuzguncuk bunun en güzel örneğidir. Kuzguncuk'ta görenler görür, cami yanında bir Ermeni kilisesi vardır. Kuzguncuk Ermenilerin ve Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir yerde. Müslümanlar da vardı az bir miktarda. Müslümanlar camilerini yapmışlar. Bak o cami yıkıldı. Sonra yerine bu yeni cami, bu yakında yapılmıştır. 50'li yıllarda yapılmıştır. Yan yanadır. Bundan dolayı da gördünüz mü camimizin yanında kilise? Öyle bir dertleri yok. Öyle bir şey problem etmemişler. Son derece tabii görmüşler.
Bu kendine güvenle ilgili bir şey herhalde.
Onun da tabii tesiri var. Hı-hı. Yani Türkler umumiyetle Osmanlılar kendilerine güvenmişler. Biz demişler en güzel sistemi kurduk. Bizim Hı-hı. sistemimiz en güzeldir. Dinimiz de en güzeldir. Biz rahatız. Bir korkumuz yok. Bizim yani Hristiyanların kendi dinlerini, Yahudilerin kendi dinlerini rahatça icra etmeleri bizim dinimize bir zarar vermez. Bir tarihte görülmemiş. Yani kitle halinde Müslüman iken Hristiyan ve Yahudi olanlar görülmemiş ama kitle halinde Hristiyan ve Yahudi iken Müslüman olanlar görülmüş. Onun için Müslümanlar yani Türkler, Osmanlılar diğer azınlıklar üzerinde ne baskı ne de bir korku çeperi oluşturmamışlar. Böyle bir şey problem etmemişler. Bir kere ürkmüyorlar onlardan çünkü görmemişler, tarihi bir zarar görmemişler. Kendi dinlerine gelebilecek. Zaten siyasi güçler olmadığı için askeri güçleri canı namazına da saldıramaz. Yani bir Ermeni'nin kalkıp da bir Müslüman'a saldırması zaten mümkün değil. Vatandaş çünkü. Kaldı ki bu kültür zamanla Ermenilerin, Rumların da Osmanlı kültürü içinde, gelenekleri içinde belli bazı şeyleri kazanmalarına sebebiyet vermiştir. Yani bir Osmanlı Ermenisi, bir Osmanlı Rumuyla başka Hristiyanlar arasında fark olmuştur. Mesela eskiler bunlara ellik yavuru derlerdi. Yani bu memleketin gayrimüslimi. Diğerlerine yatlık yavuru derlerdi. Yabancı. Yani mesela bir Fransızı, bir İngiliz'i, bir Rum'la bir Ermeni'yi bir tutmamış Osmanlılar.
Bir de kendileri de herhalde Türkiye'de yaşayan bir Ermeni, Fransa'da yaşayan öyle. Bir Ermeni'yle aynı görmemiş kendilerini.
Onlara ait görmemiş, onlara uzak görmüş. Hatta kendilerini onlarla bir mütalaa edenlere de şiddetle karşı çıkmış. Hatta anneannem anlatırdı, bizim Serkis'te bir hizmetkarımız vardı dedi, Yunan işgalinde beni saklayın demiş. Beni şey yapmasınlar. Yunanlılar demiş, sana bir şey yapmazlar, sen de onlar gibisin demiş. Anneannem de çok teessüf ederim demiş, beni demiş elin gavuruyla bir tuttun demiş. Yani Yunanlılarla beni nasıl sen bir tutarsın Ermeni bunu da diyen. Yani bu bir kültür meselesidir. İşte Ermeni bestekarlarının pek çok Türk sanat müziği eseri var. Sözlerin de çoğu kendilerinin güfteleridir. O Osmanlıcanın, o Türkçenin kullanışındaki letafet, nezahete insan hayran olmamak mümkün değil. Kaldı ki Ermeniler Türkçeyi en güzel konuşan azınlıklardandı. Yani bir Ermeni konuştuğu zaman Ermeni olduğunu kolay kolay anlayamazdınız. Rum ve Yahudi böyle değildi.
Tarihi karikatürlere evet. de mal olmuş evet. konuşma
şimdi
tarzı.
Şimdi mesela bazı filmlerde Ermeni taklidi yapıyorlar. Yahudi gibi konuşuyor. Adam farkında değil tabii. Görmediği için azınlık. Yani Rum gibi konuşurdu. Ermeni gibi konuşurdu. Yani hiçbir zaman bir Rum Ermeni gibi konuşmazdı. Onlar azınlık hep Yahudi şivesiyle. En son kalanlar Yahudi. Evet. Ermenilerin şivesi oldukça düzgündü. Çok eski Anadolu halkından olduğu için Türkçeyi benimsemişler, kültürü benimsemişler. Kılık kıyafetleri, yemekleri, adetleri tamamen Türklere yakındır.
Sormak istediğim birkaç şey var. Şimdi bir kere sosyal hayatta aynı mahallede yaşıyorlarsa siz dediniz ki her biri kendi hayatını yaşardı. Kesiştiği noktalar olur muydu? Ben de mesela anlatılanlardan biliyorum. İşte o diyelim ki bir Paskalya'da yumurta dağıtılırken kapımıza gelen bir çocuğu geri çevirmezdik diye evet. yazılıyor
şimdi,
kitaplarda.
Şimdi şöyle, dedim ki umumiyetle Anadolu'nun her yerinde de böyleydi. Gayrimüslimin yaşadığı mahalleler farklıydı. Mesela Hasköy, Balat, eskiden beri Yahudi mahallesidir, Ortaköy. Ama burada tamamen Yahudi değil. Rum da var, az da olsa Ermeni de var, Türk de var. Belli yerler, mesela Fener Rum mahallesidir. Fener'de Türk, mesela benim anneannem Fenerliydi. Türk aile ama çok komşuları Rum'du. Tabii böyle olunca şimdi Türklüğün getirdiği bir nezaket var. Hangi milletten olursa olsun bir komşuluk hukuku var. Şimdi Hazreti Peygamber'in hadislerinde de var bu. Komşu hangi dinden olursa olsun komşunun bir hak ve hukuku vardır. Hı hı. Efendim bu komşu gavurdur benim dinden değil deme bir şey diye bir şey yok. Dışlama yok. Hı hı. İster istemez onların yasına, matemine, üzüntülerine katılmak. Onları efendim gönüllerine almak. Elbette ki Osmanlı kültüründe var. Şimdi diğer yaptıklarına gelince, şimdi bir din mensubunun yaptığı şeyler ikiye ayrılıyor. Bir ibadet olarak yaptıkları, bir de adet olarak yaptıkları. Adet olarak yaptıklarını diğer din mensuplarının benimsemesinde bir sakınca görülmemiş. Yani bir Hristiyanın adetiyle bir Müslümanın adetinin aynı olmasında bir beis görülmemiş. Fakat ibadetlere dair yaptıklarında dinler, her bir din ama bu. Müslümanlar için geçerli olduğu gibi Yahudi ve Ermeniler Rumlar için de geçerli. Her din kendi ibadetlerine ait şeyleri yapmışlar. Başka din mensuplarının yapmasını hoş görmemişler. Başka dinlerde olanlar da onları kabul etmekte çekingen davranmışlar. İşte bu örf adetlere giren komşuluk münasebetlerinde emsalsiz numuneler görüyoruz. Türklerin, Ermeniler, Rumlar, onların Rumlara karşı olan geleneklerinde. İbadetlerde mümkün mertebe kendi kabuklarına çekilmişler.
Bunun tarihleri de birbirinden farklı. O tarihlere de mutlaka saygı gösterilmiştir,
tabii,
değil
tabii
mi?
Tabii, şimdi mesela yaklaşan bir tarih yılbaşı, Noel, Christmas. Şimdi bu Christmas Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Hristiyanlarca bir tarihtir. Bu tarihin doğruluğu falan şüpheli. Onu tartışmayacağız. Bu zaten 3. asırda kabul edilmiştir. Bunu kabul edelim, 25 Aralık'ı kabul edelim demişlerdir. Böyle bir tarih Hazreti İsa'nın doğum günü olsun demişlerdir. Ondan sonra ama bu yılbaşı başlangıcı olmamıştır hiçbir zaman. Yılbaşı Nisan 1'de başlardı. Ne zamana kadar? Fransa Kralı 9. Charles'ın Nisan'dan 1 Mart'a alışına kadar. Çünkü mevsim başlarıyla başlaması lazım. 13 günde evvel zaten, 13 Mart yani. Ondan dolayı birbirlerine millet Nisan 1 yaparlar, şaka, eski yılbaşı olduğu için. Sonra Romalıların yılbaşı 1 Ocak olduğu için zamanla 1 Ocak'a gelmiştir. Fakat Şark ülkeleri, mesela Rusya, Bulgaristan, Türkiye 1 Mart'ta gene başlatmışlardır yılbaşını. Dolayısıyla yılbaşı ile o şey arasında fark vardır. Noel her Hristiyanın da aynı günü değildir. Mesela Doğu Hristiyanları, mesela Ermeniler 6 Ocak'ta Noel'i kutlarlar. Diğer Hristiyanlar da 25 Aralık'tır. Onlar da 6 Aralık'tır. Mesela arada 6 Ocak'tır, özür dilerim. Fark var arada. Paskalyalarda fark vardır. Paskalya mesela 21 Mart'ı takip eden, ilk Dolunay'ı takip eden pazar günüdür. Dolayısıyla zaten her sene değişik gelir. Bunda da farklılıkları vardır. Şimdi Hristiyan mezhepleri her biri ayrı bir din hüviyetini almış. Yıllarca tarihi bir takım düşmanlıklar, harpler falan öyle olmuş ki bir Ortodoks, bir Katolik gibi neredeyse inanmıyor ve yaşamıyor diyebilirsiniz. Çok büyük farklar var. Yani Katolik dini deseniz olur, Ortodoks dini deseniz olur. O kadar birbirlerinden ritüelleri, ibadetleri, inanç sistemleri ayrılaşmış. Fakat ortak unsurları fazla olduğu için biz hepsine birden Hristiyan diyoruz. Yani Hazreti İsa'nın bağlılıkları olduğu için. Osmanlılar'da da böyle. Bunların yortuları var. Birbirinden farklı günlerde. Azizler günleri var. En meşhur yortuları da zaten Noel ve Paskalya'dır. Ve en çok da renkli, geleneklerin renkli olduğu iki yortu budur. Diğer yortular bu kadar renkli değildir. Paskalya'da yumurta boyarlar ve birbirlerine hediye verirler. Bu çok eski putperest kavimlerden gelme bir adettir. Yumurta hayatın başlangıcını temsil eder. Rivayete göre Paskalya Hazreti İsa'nın yeniden bedene girdiği tarihtir. Çarmıha, yani o Paskalya birkaç gündür zaten onların inancına göre çarmıha gerilip vefat edip tekrar bedene dirildiği tarih. O Paskalya bir hafta süren bir yortudur zaten. Pazardan itibaren yumurta onu sembolize ediyor. Dolayısıyla eski Osmanlıların da bulunan azınlıklarda da en renkli iki yortu, birisi Noel, birisi Paskalya'ydı. Ama bunlarda da birbirinden farklılıkları var. Zaman hatta bu birbirleri arasında nizalar olmuş. Bunu halletme görevi de Osmanlı makamlarına verilmiş. Yani Ermeniler böyle yapıyor. Kiliselerin aidiyeti meselesi olmuş. Bu kilise bizim kilisemizde, sizin kilisenizde. Böyle problemler olmuş. Tabii Ermenilerin ayrı kiliseleri vardır. Ermeni kilisesi Rum kiliselerinden farklıdır. Katolik kilisesi. Mesela Katolik kilisesini nereden anlarsınız? Katolik kilisesi içeri girdiğiniz zaman çok süslü papaz elbiselerinden belli olur. Ortodoks kilisesi ise her tarafta resimler, ikonaların bulunmasından belli olur. Çok sade ise bir Protestan kilisesidir. Papazların kıyafetleriyle beraber ortam da çok süslüyse bir Ermeni veya Süryani kilisesidir. Mimari stilden bile gayrimüslimlerin, azınlıkların kiliseleri, mabetleri birbirinden tefrik edilebiliyor.
Tabii çok güçlü bir sistemden bahsediyoruz. Bir diğer taraftan bu sistemin içinde her ne kadar tarafsız gibi dursa da aslında taraf olan ve sistemin devamını sağlayan Osmanlı gücünden bahsediyoruz.
Tabii ki. Sistemin devamı için bu güç desteğine ihtiyaç var ve dengeye ihtiyaç var. Yani bu dengeyi kuran devamlı Osmanlı gücüdür ve özellikle de saraydır. Yani saray çeşitli saç ayaklarını saray dengede tutuyor. Nedir o saç ayakları? Mesela bir tanesi bürokrasi, askeriye ve ilmiye sınıfının kurduğu saç ayağıdır. Saç ayağı biliyorsunuz devrilmeye çok müsait bir kurunumdur. Bu dengeyi saray tutuyor. Saray bu dengeyi sağlayamadığı zaman devriliyor sistem. Nitekim olmuş işte ihtilaller, darbeler. Bu millet sistemi denilen bu sistemde de dengeyi kuran umumiyete saraydır. Babalık. Mesela Sultan II. Mahmud'un bir sözü vardır. Çok kimse bunu yanlış anlar. Ben tebamın, Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudisini havrada görmek isterim. Benim için bir günah farkı yoktur. Hepsi hakkında babalık şefkatim berdevamdır.
Aynıdır, devam eder.
Mühim. Yani ben bunların hepsini evladım olarak görüyorum. Ve işte biraz evvel dedim ya, ayrılık. Ayrı olacak hepsi. Yani bir Hristiyan kilisesinde olacak, Müslüman camisinde, Yahudi havrasında olacak. Birbirlerine karışmayacaklar. Birbirlerine nüfuz etmeyecekler. Birbirlerini etkilemeyecekler. Birbirlerini taciz etmeyecekler. Bunun için hepsi girer. Ve bu statünün devamını ben tekefil ediyorum, kefilim diyor padişah.
Bir de hangi din olursa olsun eğer içindeyseniz, işte kilisedeyseniz, havradaysanız, camideyseniz, kötü bir şey olmasına ya da kötü bir şey konuşulmasına, insanlığın dışına çıkılmasına çok fazla izin verilmiyor. Tabii. Belki de onun getirdiği otokontrolü
yani
de kullanmak
dindar olsun istiyor.
Istemişler.
Mesela evet. Fermanlar var, dindar olmayan Hristiyanların şahitliğini kabul etmeyin diyor. Hristiyanlığın şahitliği zaten Müslüman üzerine geçerli değildir. Fakat kendi dinlerine dair şahitliklerde de dindar olan Hristiyanı seçin diyor devlet. Hı hı. Öbürünün yalan söyleme ihtimali vardır evet. diyor mesela. Ve yine mesela aklıma geldi şimdi. Gayrimüslimlerden korunmaya muhtaç olanlara devletin maaş bağladığını, hastanelerinde ücretsiz baktığını, bakıma muhtaç olanların da yardımcı olduğunu görüyoruz. İşte bunun evet. en tipik örneği bu en son zamanlarda yapılan Darül Aceze'dir. Darül Aceze Müslüman gayrimüslim herkesi kabul eden bir vakıf idi. İçinde hı. havrası da kilisesi de vardır. Yani bırakın ibadethane yapmak ihtiyacı yoktur. Mesela bugün pek çok kamusal kurumlarda mabet yoktur. Yapılırken içine mimari sistemine uygun şekilde cami, kilise ve havra yapılmıştır. Yine tipik bir örnek tıbbiye mektebi yapıldığı zaman Sultan Mecid zamanında.
Ki bu çok uzak bir zaman
tabii,
değil.
Tabii yani 1861'de öldüğü daha evvel tabii bu 150-200 sene yakın bir zaman. Sultan Mecid zamanında tıbbiye mektebi kuruluyor. Ziyarete gidiyor Sultan Mecid. Münevver bir padişah. İleri görüşlü. Talebeler hakkında bilgi alıyor. İşte talebelerin şu kadarı Müslüman. Hı. Şu kadarı Rum. Şu kadarı Ermeni. Bir tane de Yahudi talebe var diyorlar. Bir tane. Yahudi talebe bir tane. Sultan Mecid diyor ki yatılı tabii okul. Peki diyor kaşer mutfağı var mı diyor. Veya koşer mutfağı var mı diyor. Şimdi belki çoğumuzda bu koşer mutfağı nedir unutulmuştur. Yahudiler kendi dinlerine uygun kesilmeyen, hazırlanmayan yemekleri yiyemezler. Mesela onların bir eti yiyebilmeleri için o etin hayvanın belli yerlerinden alınmış olması lazım. Hahamın izniyle, tasdikiyle veya bizzat kendisi tarafından kesilmesi lazım. O yemeğin sütle beraber pişirilmemiş olması lazım. Cumartesi günü pişirilmemiş olması lazım, kesilmemiş olması lazım. Bu gibi şartlar vardır. Bütün bu, hani helal et var ya şimdi yurt dışında bunun gibi. Bütün bu şartları haiz. Yani Yahudi şeriatına, dinine uygun şekilde hazırlanmış yemeklere koşer denir. Bir Yahudi koşer olmayan yemeği yiyemez. Koşer yemesi lazım. Yoksa günaha girer. Bu koşer mutfağının özellikleri Tevrat'ta ve onu tamamlayan Talmud'da uzun uzun anlatılıyor. Şimdi yurt dışındaki Yahudiler kendi cemaatlerinin yiyecek sattığı ve hazırladığı yerlerden yiyecek alırlar. Üstünde hahamın damgası vardır yemeğin. Bu koşer diye. Vurur. Altında o hahamın oranın diyelim ki Hamburg'daki hahamın damgası vardır. Burası bu koşer olarak hazırlanmıştır. Hı hı. Şimdi kısa bilgiden sonra Sultan Mecid diyor ki koşer mutfağınız var mı? Okul idaresine hı hı. soruyor.
Tek
yok
bir
efendim,
öğrenci
diyor.
İçin.
Olmadı diyor. Madem ki Yahudi talebeniz var derhal bir koşer mutfağı kurun. Koşer mutfağı kolay bir şey değil. Yiyecekleri ona göre getireceksiniz. Bir ham bulacaksınız. Buna göre bir eziyet yani. Hı hı. Parayla yapılacak bir iş değil. O kadar zahmetli bir iş. Fakat koşer mutfağı kuruluyor. Bir tane Yahudi talebe için. Şimdi bu neyi gösteriyor? Yani yapmasa kim ne diyebilirdi? Hı hı. Yani Sultan Mecid'e kim diyebilirdi ki sen koşer mutfağı kurmuyorsun? Çünkü bu devirde bir de Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da İsveç'te protestan olmayanların mülk sahibi olmaları, yüksek okula gitmeleri, yurt dışına çıkmaları yasaktı. Rusya'da Ortodoks olmayanların hayat hakkı yoktu. İngiltere'de Yahudilerin ve Katoliklerin ne kadar büyük baskı altında olduğunu biliyoruz. Bir Yahudi, bir Katolikle evlenmek mümkün değildi bir Anglikan için. Avusturya'da ki en çok hürriyet Osmanlılardan sonra Avusturya Macaristan'da var. Çünkü çok dinli bir devlet orası Macarlı. Orada bile Osmanlılarda rastlanan hürriyet yoktu. Buna rağmen Avrupa devletleri Tanzimat'tan sonra devamlı Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimin haklarını korumak için müdahalelerde bulunmuşlardır.
Peki hiç kimse şöyle bir etrafına bakıp benden istediğin hakkı sen kendi
güç
ülkende
meselesi,
veriyor musun?
Güç meselesi.
İşte biraz önce sistemi güç ayakta meselesi. Tutanın
evet,
güç olduğunu
meselesi.
Konuştuk yani.
Yani güç meselesi. Yani bunu onlar da biliyorlar. Bunu yazan mesela Engelhardt. Tanzimat'ı en güzel anlatan tarihçilerden birisidir. Fransız Edward Engelhardt. O diyor. Yani evet diyor Avrupa'da bakın Fransız diyor bunu. Ya, eski zaman Osmanlılar da bunu istiyorlardı ama diyor kendi ülkelerindeki azınlıkların durumunu ben size anlatayım diyor. Ve anlatıyor onları.
Ve kendilerinden biri evet, anlatıyor.
Mesela Fransa'da Almanya'da bir Katolik Alman olmayan birisinin yüksek mahkeme hakim olması mümkün değil. Osmanlılar da Ermenilerden Rumlardan bakanlar çıkmıştır. Yüksek mahkeme hakimleri zaten çok da bakanlar çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin kendi mahkemeleri vardır. Nerede kaldı ki yüksek memur çıksın? Yurt dışında, Almanya'da, Avusturya'da bir mahkeme tasavvur edemezsiniz siz. Yani Katolikler için ayrı, Ortodoksler için tasavvur da edemezsiniz. O kimlikle bir yere gelmesi dahi mümkün değil. En hürriyetçi Avusturya ismini değiştirir. Katolik olduğunu beyan ederse kabul ediyor. İngiltere'de onu da kabul etmiyor. Bir Katolik Anglikan oldum dese kabul etmiyor.
Yani değiştim ben artık bu yola sen girdiğimde.
Sen diyor dünyalık için kabul ettim. Biz seni kabul etmiyoruz diyor. Osmanlı Devleti'nde bir gayrimüslim Müslüman olduğu zaman hemen Müslüman kabul ediliyor. Kendisine hediyeler, mesela divan toplantısına alınırdı eski zamanda. Kendisine herkes bir kat elbise yaptırırdı, bütün vezirler. Ve efendim ona yemek verilirdi, para verilirdi, özendiriliyor. Ve de diğer Müslümanlar eşit kabul ediliyor. Kardeşim sen önceden böyleydin falan.
Döndün sen.
Muhtedi deniyor, hidayete kavuşmuş deniyor ve benimseniyor. Bu da Avrupa devletlerinin hiçbirisinde bugün bile olmayan bir
bu
sistem.
Bu çok uzun konuşulacak bir konu. Önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
bugün
ediyorum.
Bugün hakikaten çok bilgilendim.
Ben teşekkür ederim.
Her zamanki İstanbul sohbetlerinin üzerindeydi hakikaten. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka İstanbul sohbetinde yine görüşmek üzere.